Ayrım 33.
Rusların Polonya, Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerini Almanlardan kurtarırken o bölgelere yerleşmeleri, Balkanlara inmeleri, o arada Bulgaristan'a bolca asker sokmaları, Kuzey Yunanistan'daki iç savaşı desteklemeleri, Yugoslavya'da Titocuların egemenliği ele geçirmeleri. Bütün bunlara Türkiye'nin etrafını gösteren bir harita üzerinde bakılınca, bir zamanlar Alman askerlerinin bulunduğu yerlerin çoğunda artık Sovyet askerlerinin veya sempatizanlarının yerleştiği görülüyordu. 8 Mayıs, savaşın sonu. 8 Mayıs günü Almanya'yla savaşın resmen de bittiği gündü. O gün savaş galibi ülkeler için bayram günü ilan edildi. Sonradan fotoğraflarını, filmlerini görecektik. Londra'da, Paris'te, New York'ta herkes sokaklardaydı. Apartmanlardan konfetiler atılıyor, herkes birbirini kucaklıyordu. Ankara'da resmen savaş galibi bir ülkenin başkentiydi. Türkiye gerçi savaşmamıştı ama son dakikada da olsa Almanya'yla savaş haline girmişti. O da bu bayrama resmen katıldı. Fakat bu katılma abartılı değildi. İki nedenle. Bir kere herkes biliyordu ki savaşa girişimiz gibi savaşın bitişi de bizim için sadece bir formalite gibi olmuştu. Bunu kutlamak bizden çok savaşa fiilen katılanların hakkıydı. İkincisi, dünyanın dünya savaşı derdi bitse de Türkiye'nin Rus tehlikesi derdi bitmemiş, hatta yeniden alevlenmişti. Gene de Ankara'daki resmi dairelere bayraklar asılıydı. Radyoda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Marşlar çalındı. Bizim okulda da öğretmenler artık barışın geldiğini anlattılar. Ertesi günkü gazeteler, savaşın bitişinin Türk vatandaşları arasında ağırbaşlı bir memnuniyet içinde karşılandığını bildirdiler. Ağırbaşlı da olsa bu, memnuniyet duygusunu herkesin paylaştığı bir gerçekti. Avrupa'da sona eren savaşın Avrupa'yı ne hale getirdiğini, savaş sonrası yayınlanan dehşet verici fotoğraflar yeniden gözler önüne seriyordu. Hele savaşın bilançosuyla ilgili ilk rakamlar ortaya çıkınca, Türkiye'nin nasıl bir felaketten kurtulduğu daha iyi anlaşılacaktı. Avrupa'da savaş sırasında toplam 36 milyondan fazla insan ölmüştü. Bunun 20 milyonu asker, 16 milyonu sivildi. Almanya'nın insan kaybı 5 milyonu, Polonya'nın 6 milyonu, Sovyetler Birliği'nin 20 milyonu aşıyordu. İngiltere, Fransa ve ABD'ninki toplam 1,5 milyondu. Öteki kayıplar az nüfuslu ülkelerdendi. Balkanlardaki bu sayılar Yugoslavya'da 1,5 milyon, Romanya'da 40 bin, Yunanistan'da 150 bin civarındaydı. Yaşlıların, sakat kalanların, evini barkını kaybedip ortada kalanların haddi hesabı yoktu. Şehirlerdeki yıkılan evlerin, fabrikaların altyapı tesislerinin de, Avrupa'nın birçok şehri ve kasabası enkaz yığını haline gelmişti. Türkiye, Avrupa'daki bu felaketin dışında kalabilen birkaç ülkeden biri olabilmişti. Ötekiler İsviçre, İsveç, İspanya, Portekiz. Ama savaşın son dönemine kadar o ölüm ve yıkım mekanizmasının içine girme tehlikesiyle karşı karşıya yaşamıştı. Avrupa savaşın bitişiyle 5,5 yıldan beri onu da etkileyen büyük bir kabus sona ermişti. Gerçi bizim de resmen dahil olduğumuz Japonya Savaşı henüz sona ermemişti ama Pasifik'teki o savaş bize hayli uzaktı. Bizim yakından izlediğimiz ve etkilendiğimiz asıl savaş Avrupa'daki savaştı. 8 Mayıs'ta o bitmişti. Bakalım gene yakınımızda beliren Rus tehlikesi ne zaman bitecekti? Ve yeniden Rus talepleri. Rus girişiminin altında yatan taleplerin belirginleşmesi uzun sürmedi. Türkiye'ye talimat almak üzere gelip Haziran başında dönen Sarper, Molotov'dan randevu aldı. Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması'nın yenilenmesi için Sovyet hükümetinin görüşünü sordu. Molotov, Rusya'nın Türkiye ile arasında iki sorunu bulunduğunu söyledi. 1. Türk-Sovyet sınırı 1921'de yapılan antlaşmayla düzenlenmiştir. 1921 yılı Sovyetlerin zayıf olduğu bir zamana rastlar. Bu yüzden Türklere karşı haksız yere toprak kaybetmişlerdir. Sınırın Sovyetler lehine düzeltilmesi gerekir. 2. Boğazların savunmasına Sovyetler Birliği'nin de katılması gerekir. Türkiye Sovyetlerin bu talebini kabul etmelidir. Ayrıca iki devlet Montreux Sözleşmesi'nin değiştirilmesi için harekete geçmelidir. Boğazlardan geçişte Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin hakları sınırlanmalıdır. Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması'nın yenilenmesi ancak bunlar yapılırsa mümkün olabilir. Molotov'un söyledikleri tabii Rus taleplerinin diplomatik dildeki ifadesiydi. Bunların normal dile çevirisi şöyle olabilirdi. 1. Doğuda Kars ile Ardahan'ı yeniden bize verin. 2. Boğazlarda üs verin. Oraya biz de yerleşelim. Karadeniz'i başka devletlere kapayalım. Yoksa bunları kabul etmezseniz sizinle yeni bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması yapmayız. Yani size saldırabiliriz. Molotov'un 1945 Haziran'ında Sarper'e söylediklerinin anlamı bu kadar katı mıydı? Türkiye'de Sovyet Birliği'ne ideolojisi dolayısıyla sempati besleyen idealistler buna inanmamışlar veya inanmak istememişlerdi. Aralarında Türkiye'nin çilekeş komünistleri vardı. Demokratikleşme adımlarının atıldığı o sıralarda yasal olarak örgütlenme imkanı arıyorlardı. Dostluk Antlaşması'nın feshedilmesi en fazla onlara zarar vermişti. Aralarında komünistlikle ilgisi olmayan iyimser demokratlar da vardı. Onlar da savaş sonunda barışçı bir dünya kurulmasını umut ediyorlar. Buna Sovyetler Birliği'nin de katkıda bulunmasını bekliyorlardı. İki ülkenin diplomatik mekanizmaları arasında yanlış anlamalar olduğunu tahmin ediyorlardı. Hatta bazıları bu yanlış anlamalara yol açan tarafın Türkiye olduğunu öne sürüyorlardı. Gerçi Molotov'un Sarper'le görüştüğü sıralarda Sovyetler Birliği'ndeki bazı gayri resmi kaynaklar bu talepleri isimlendirerek de dile getiriyorlardı. Mesela Sovyet Ermenistan'ında yapılan toplantılarda Kars ve Ardahan'ın Sovyetlere geçmesi talebi karar haline getiriliyordu. Bu ve benzeri istekler Sovyet basınına da yansıyordu. Sovyetler Birliği'ndeki rejimin işleyişini bilenler, bu yayınların yönetimin bilgisi dışında yapılamayacağının farkındaydı. Ama bunlar nihayet gayri resmi gelişmelerdi. Molotov'la Sarper arasındaki görüşmeden sonra Sovyetler Birliği resmi bir açıklama yapmamıştı. Taleplerin resmi olduğuna inanmak istemeyenler inanmamaya devam ediyorlardı. O zamanki Tan gazetesi başyazarı Zekeriya Sertel, sonradan yazdığı Hatıralarım adlı kitabında o günleri şöyle anlatır. Biz yıllardan beri Sovyet dostluğuna inanmış ve buna inancımızı halka aşılamaya çalışmıştık. Sovyetlerin Türk topraklarında gözü olmadığını söylüyorduk. Bu haber bizi çok şaşırttı ve bir süreden beri sesleri kesilmiş olan faşistlerin ve gericilerin ekmeğine yağ sürdü. Halk arasında anlatılamayacak kadar derin bir tepki yarattı. Demek ki Sovyetlere karşı söylenenler doğruydu. Sovyet düşmanlarının etekleri zil çalıyordu. Bu işte bir yanlışlık olduğunu, Almanya'dan yana ve Sovyet düşmanı olan Başbakan Saracoğlu'nun bu haberi maksatlı bir şekilde yaymış olduğuna inanmak istiyorduk. Zekeriya Sertel bu konuyu sormak için Ankara'da Sovyetler Birliği Büyükelçiliği'nde Ekim devrimi için verilen suareye gidip müsteşarla konuştuğunu yazar. Sonucu da şöyle anlatır. Müsteşarın izahı şuydu. Sovyetler Birliği savaştan sonra her yanda sınırlarını düzeltiyor, eskiden kendisinden alınmış toprakları geri alıyordu. Polonya ve Romanya sınırlarında da bu yolda düzeltmeler yapılmıştı. Eskiden Rusya'ya ait olan bu hakların geri istenmesinin nedeni de buydu. Müsteşarın bu açıklaması inandırıcı değildi. Çarlık Rusyası'nın bizden kopardığı bu üç ili Lenin bize geri vermişti. Türk kamuoyunu böyle bir açıklamayla yatıştırmak olanaksızdı. Böylece Sertel de durumu yetkili bir ağızdan öğrenmişti. Sovyetlerin Türkiye'den isteklerinin ne olduğunu Ankara'daki Sovyet müsteşarı da gizlemiyordu. 1945'in Temmuz ortasında başlayıp Ağustos başına kadar süren Potsdam Konferansı'nın tutanakları yıllar sonra açıklanınca Molotov'un Türkiye'den Boğazlar'da üs talepleriyle birlikte toprak taleplerini Churchill ve Truman'a da açıkladığı görülecekti. Yalta'dan Potsdam'a. Potsdam, Berlin'in yakınlarında güzel bir kasabadır. Prusya'nın ünlü hükümdarı Büyük Friedrich'in Sanssouci adındaki ünlü sarayı buradadır. Ayrıca 1. Dünya Savaşı sırasında Alman veliahtı ile eşi için yapılan küçük ama şirin Çeçilenhof köşküyle de ünlüdür. 2. Dünya Savaşı'nda Berlin ve etrafı yakılıp yıkılır ve Rus işgali altına girerken Çeçilenhof nasıl olduysa sağlam kalmıştı, Ruslar onu yeniden düzenlemişlerdi. Şubat'ta Kırım'ın Yalta'sında toplanan üç büyüklerin Temmuz toplantısı orada yapılacaktı. Yani artık işgal altına girmiş olan Almanya'nın orta yerinde. Bu, Roosevelt'in Nisan ayındaki ani ölümünden sonra yerine geçen Truman'ın katıldığı ilk zirve toplantısıydı. Üç büyükler, yendikleri Almanya ile birlikte savaştan çıkan ülkelerin ve halkların geleceğini belirleyen temel kararları alacaklardı. 17 Temmuz'da başlayan ve 2 hafta sürmesi planlanan toplantılar sırasında eski üç büyükler kadrosunda bir değişiklik daha olacaktı. 5 Temmuz'da İngiltere'de seçim yapılmıştı. Deniz aşırı topraklarda kullanılan oyların gelmesi bekleneceği için seçim sonuçlarının resmen açıklanması gecikecekti. Fakat ada İngiltere'sinde sayılan oylar açık bir şekilde göstermişti ki Churchill'in Muhafazakar Partisi seçimi büyük farkla kaybediyordu. İktidara İşçi Partisi geçecek, lideri Attlee başbakan olacaktı. Bu durumda toplantının sonuçlarının 26 Temmuz'daki açıklanışına kadarki oturumlarına Churchill, geri kalanına Attlee katılacaktı. Fakat Churchill, savaş koalisyonunun da üyesi olan Attlee'yi ilk oturumdan önce yanına almıştı. Böylece Attlee, Stalin ve Truman'la tanışacak, görüşme koşullarına alışacaktı. İngiliz heyetinin bu çok önemli toplantıdaki politikası, İngiltere'deki lider değişikliğine rağmen devamlılığını korumuş olacaktı. Potsdam konferansında ağır basan lider Stalin'di. Çünkü ülkesine katmak veya nüfuz bölgesi içine almak istediği toprakların çoğu artık zaten Sovyet işgali altına girmişti. O arada Almanlardan kurtardığı Polonya'nın yeni haritasını Roosevelt gibi Churchill'e de kabul ettirmişti. Savaşın başında Almanlarla anlaşarak ülkesine kattığı Polonya toprakları kendisinde kalacaktı. Buna karşılık Polonya'ya savaştan önceki Alman sınırlarının içinden toprak verilecekti. Yani Polonya harita üzerinde doğudan batıya doğru kaydırılacaktı. O kaydırma sırasında tabii milyonlarca Alman da batıya sürülecekti. Onların yerine doğuda Sovyetlere geçmiş olan Polonya arazisindeki Polonyalılar gönderilecekti. Yakın tarihin bu en büyük ve acılarla dolu göç hareketi zaten fiilen başlamıştı. Stalin Almanya ile işbirliği halindeyken doğusundan toprak aldığı Romanya'yı kurtarmakta da gecikmemişti. Orada da aynı kaydırmayı hedeflemişti. Romanya, Almanların zoruyla Macaristan'a verdiği batı topraklarını geri alacak ama doğusundaki Besarabia ve Kuzey Bukovina'yı Ruslara bırakacaktı. Baltık ülkelerinin ve Finlandiya'nın durumu da Rusya'nın Almanlarla işbirliği dönemindeki gibi olacaktı. Daha doğrusu fiilen öyle olmuştu. Letonya, Estonya, Litvanya artık yeniden Sovyet toprağıydı. Finlandiya'dan Rusya'ya geçen arazi de Rusya'da kalacaktı. Onlara ek olarak Almanya'nın Doğu Prusya'sının bir bölümü de Rus toprağı haline gelecekti. Fakat Stalin'in bu savaş sonundaki asıl büyük kazancı bunlar değildi. Almanya ile savaşın son döneminin stratejisi saptanırken Roosevelt'in hoşgörüsü ve Churchill'in de istemese bile razı olmasıyla Sovyetlerin kurtarmasına bırakılan bölgelerin fazlalığıydı. Sovyet orduları 1944 yılı bitmeden Romanya ile birlikte Bulgaristan'a da girmişlerdi. 1945 yılının ilk aylarında Almanya içinde ilerlerken Avusturya ve Çekoslovakya'yı da zorluyorlardı. Fakat şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. Almanlar topraklarını işgal ettikleri Rusların intikam duygularıyla hareket edeceklerine inanıyorlardı. Bulundukları yere onların değil, Amerikalıların girmesini tercih ediyorlardı. Ruslara karşı sonuna kadar direniyorlardı. Amerikan birliklerine teslim oluyorlardı. Rusların işgaline uğramaktansa İngilizlere de razıydılar. Ama hepsinden iyisi Amerikalılardı. Amerikalılar Almanlardan ciddi bir zarar görmemişlerdi. Onlara hırs duymaları için bir neden yoktu. Ayrıca işgal ettikleri yerlerden ulaşan haberlerin gösterdiğine göre, girdikleri şehirlerde herkese peksimet ve çikolata dağıtıyorlardı. Fakat Eisenhower yönetimindeki Amerikan birlikleri yukarıdan gelen siyasi emirle frene basmak zorundaydılar. Almanlar pek açık bir şekilde yaptıkları, "Aman gelin burayı işgal edin" davetlerini bile kabul edemiyorlardı. Çünkü yukarısı, kim nereyi işgal edecek konusundaki Rus isteklerinden büyük kısmına peki demişti. Üç büyükün birlikte aldıkları karar şuydu. İşgal edilen bölgelerin kalıcı statüsü ayrıca ele alınıyordu. Oraları işgal eden kim olursa olsun yapılan uzlaşmalara uyacaktı. Terk etmesi gereken yeri hemen terk edecek, üzerinde uzlaşılan formüllerin uygulanmasına yardımcı olacaktı. Stalin buna evet demişti. Amerikalılar da bu evete inanmışlardı. Alman şehirleri bir yana, Eisenhower'ın kuvvetleri isterlerse Ruslardan önce Çekoslovakya'yı işgal edip Praga bile rahatça girebilirlerdi. Bunu yapmadılar. Önceden kararlaştırılan yerlerde Rusları beklediler. Böylece Avrupa'nın sadece Prag, Viyana gibi önemli şehirleri değil, Almanya'nın başkenti Berlin'de önce Rusya'nın işgali altına girdi. Bu gelişme sonradan müttefiklerin lehine biraz değişti. Berlin'de Fransa dahil 4 müttefikin işgal bölgeleri oluştu. Viyana'da da 3 büyüklerin işgal bölgeleri. Ama Sovyet orduları girdikleri öteki yerlerden kolay kolay çıkmadılar. Müttefikleriyle vardıkları uzlaşmalara ve centilmenlik anlaşmalarına da uymamaya başladılar. Bu durum Potsdam'da tartışıldı. Fakat birçok konuda anlaşmaya varılamadı. Sorunlar geçici uzlaşmalarla ertelendi. O uzlaşmalardan da sonuç çıkmadı. Bunun tipik örneği Polonya uzlaşmasıydı. Polonya'da komünistlerin girişimiyle de olsa diğer grupları da içine alan bir koalisyon hükümeti kurulacaktı. İngiltere'de savaşın başından beri bir sürgündeki Polonya hükümeti vardı. Alman işgali sırasındaki direniş hareketlerini organize etmek için elinden geleni yapıyordu. Koalisyon hükümetine onlar da katılacaktı. Stalin bunu güya kabul etmişti. Bu vaadini unuttu. Komünistler ve onlarla uzlaşanlar dışındaki grupları tasfiye etti. Varşova'da tamamen Moskova'ya bağlı bir hükümet kuruldu. Romanya'da da Bulgaristan'da da aşama aşama aynı şey oldu. Çekoslovakya'daki gelişme daha çarpıcı oldu. Orası için bir Churchill-Stalin anlaşması vardı. Sovyet nüfuzu dışında bir hükümet kurulması kararlaşmıştı. O da olmayacaktı. Başlangıçtaki iç kavgalardan sonra 1948'de Rus işgal kuvvetlerinin baskısı altında yapılan şaibeli seçimler sonunda Çekoslovakya'da tamamen Rus nüfuz bölgesi içine girecekti. Üçlü mutabakata göre Yunanistan İngiltere'nin nüfuz bölgesi içinde olacaktı. Büyük ölçüde oldu da. Çünkü İngilizler erken davranmışlar, savaşın bitişinden önceki son haftalarda Yunanistan'a çıkarma yapmışlardı. Fakat Yunanistan'daki komünist partizanlar ülkenin kuzeyinde mevzilenmişlerdi. Bulgaristan'dan destek alarak yeni kurulan Yunan hükümetine karşı isyan halinde kalacaklardı. Rusya uzun süre orayı da boş bırakmayacaktı. Potsdam'da Türkiye. Potsdam'ın Çeçilenhof Sarayı'nda 1948 yılının Temmuz ayındaki üçlü konferansta bu gelişmeler henüz tamamen somutlaşmamıştı. Fakat Stalin'in isteklerini gerçekleştirme yolunda o zamana kadar vardığı aşamalar daha sonrasının nasıl geleceğini gösteriyordu. Bunu artık sadece İngilizler değil, Amerikalılar da görmeye başlamıştı. Hayatını küçük ama başarılı bir ticaret adamı olarak sürdürüp, sonra senatör, daha sonra da başkan yardımcısı olan Roosevelt'in ölümünden sonra da dünyanın en zengin ülkesinin başkanlığını üstlenen Truman, belki mesleğinden edindiği alışkanlıkla Sovyet diktatörünün niyetlerini selefinden daha büyük bir dikkatle hesaplamaya çalışıyordu. Fakat henüz bunlara karşı kesin tavır alma noktasına gelmemişti. Savaş döneminin başbakanı olarak son zirve gelişmelerine katılan Churchill'in tavırları daha açıktı. Başka birçok konuda olduğu gibi Türkiye ve Boğazlar konusunda da Sovyet heyetini sıkıştırdı. Türklerden taleplerinizle onları huzursuz ediyorsunuz. Bir yandan basınınız onlara hücum ediyor, bir yandan Bulgaristan'a asker yığıyorsunuz dedi ve Molotov'dan Sovyet talepleri hakkında izahat istedi. Molotov, Türk Büyükelçisi Sarper'le Moskova'daki görüşmelerini anlattı. Türklerin dostluk ve saldırmazlık antlaşmasının yenilenmesini istediğini, kendisinin de bunun için Sovyet hükümeti adına iki şart öne sürdüğünü belirtti. Dedi ki, Büyükelçiye dedim ki, aramızdaki sınırın belli bölümlerinde biz haksızlıklar görüyoruz. 1921'de Sovyet Ermenistan'ına ve Gürcistan'ına ait topraklarımızın bir kısmı koparılıp alınmıştır. Bir dostluk antlaşmasının önce bu sorunu bir çözüme bağlaması gerekir. İkinci sorun Karadeniz sorunudur. Sovyetler Birliği müttefiklerine devamlı olarak bildirmiştir ki Montreux Sözleşmesi'ni haklı bulmamaktadır ve ondan memnun değildir. Bu sözleşmeye göre Sovyetler Birliği'nin Karadeniz üzerindeki hakları Japon İmparatoruyla eşittir. Molotov bu konudaki Sovyet önerileriyle ilgili bir not hazırladığını bildirdi ve bunu toplantı masasındaki heyetlere dağıttırdı. Churchill buna göz atar atmaz tepkisini gösterdi. Bu çok önemli bir not. Stalin ve Molotov'un benimle ve Dışişleri Bakanı Eden'le yaptığı görüşmelerin içeriğini çok aşıyor. Burada Boğazlar'da bir Rus üssü isteniyor. Ayrıca Rusya ile Türkiye'den başka hiçbir devletin Boğazlar'la ilgisi olmaması öneriliyor. Eminim ki Türkiye bu teklifi asla kabul etmez. Molotov buna, geçmişte Rusya ile Türkiye arasında böyle anlaşmalar yapılmış diye cevap verdi. Churchill sordu, yani Boğazlar'da bir Rus üssünden mi, üssünün varlığından mı bahsediyorsunuz? Molotov, Boğazlar rejimini yalnızca Türkiye ile Rusya arasında düzenleyen antlaşmalardan bahsediyorum. 1805 antlaşmasından, 1833 antlaşmasından. Churchill, bu eski antlaşmalarda ne olduğunun öğrenilip bana bildirilmesini çalışma arkadaşlarımdan rica edeceğim. Ama benim asıl üzerinde durduğum şu, bu öneriler bizim evvelce aramızda konuştuklarımızdan çok farklı. İngilizler Türkleri bu önerileri kabul etmeye zorlayamazlar. Churchill, Boğazlarla ilgili olarak liderler arasında Tahran ve Yalta'da, Dışişleri Bakanları arasında da Moskova ve Londra'da yapılan görüşmeleri kastediyordu. O görüşmelerde Stalin ve Molotov, Montreux Sözleşmesi'nden şikayet etmişlerdi. Amerikalılarla birlikte İngilizler de Montreux Sözleşmesi'nin değişmesini kabul etmişlerdi. Ancak değişiklik için önerileri şuydu. Dünyanın öteki tüm boğazlarıyla birlikte İstanbul ve Çanakkale boğazları da üç büyüklerin güvencesi altında tüm ülkelerin kullanımına açık olmalıydı. Bu tabii Rusların işine gelmiyordu. Rus tezi boğazların barışta ticaret gemilerine açık olması, savaş gemilerine ise her zaman kapalı olması yolundaydı. Stalin ile Molotov bu yüzden artık Montreux'un değişmesinde ısrar etmek yerine amaçlarına Türkiye'yi zorlayarak ulaşmak istiyordu. Görevinden ayrılması arifesindeki son liderler toplantısına katılan Churchill de gider ayak İngiltere'nin buna razı olmayacağını belirtiyordu. Truman'a gelince o da daha önce belirttik. Sovyetler Birliği'nin sadece Türkiye ile değil öteki ülkelerle ilgili tutumundaki gelişmeleri endişeyle izlemeye başlamıştı ama Stalin ve Molotov'a karşı henüz Churchill kadar direkt bir tavır alamıyordu. Churchill ise Boğazlar'da üst talebinde ısrar eden Stalin'e karşı İngiltere bunu onaylayamaz, Türkler de böyle bir şeyi kabul edemez demeye devam ediyordu. Stalin bir ara şöyle dedi. Türkiye çok zayıftır. Boğazlardan serbest geçişin yaratabileceği sorunları çözemez. Bu yüzdendir ki Sovyetler Birliği boğaz geçişlerini güç kullanarak savunmak istiyor. Churchill bu güç kullanarak sözüne müdahale etti. Yasal yollar kullanarak değil mi diye sordu. Stalin güç kullanmak zorunludur dedi ve İngilizlerin de Süveyş kanalı ile ilgili bir sorun çıkarsa güç kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Truman'ın tüm geçiş yollarının tüm ülkelere her zaman açık tutulması görüşünü tekrar etmesinden sonra görüldü ki üç büyükler bu konuda anlaşamayacaklar. Şöyle bir karara varıldı. Üç devlet boğazlarla ilgili görüşlerini Türkiye'ye ayrı ayrı bildireceklerdi. Türkiye ile görüş alışverişi böyle başlayacaktı.